Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize vakit ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız, aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ama bizler için bahada her zaman eşsiz ve daim bizim nezdimizde mümeyyiz dostlarımız, hepinizi Hüdayi Çamca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum. Dost bana sebepsiz girilmezmiş. Bugün 1 Mayıs 2024 Hicri 22 Şevval 1445. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında 2024'ün 18. programında hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlayarak ana gündemimizdeki İnsanın yetkinlikleri konusuna kaldığımız yerden inşallah devam etmek üzere bismillah diyoruz aziz dostlarım. Efendim hepinize yeniden hayırlı günler. Bugün 22 Şevval, dolayısıyla 6 günlük Şevval oruçlarını tutamadı ya da tutmadı ya da unuttuysanız, hani köprüden önceki son çıkış derler ya, son şans. Kalan bu günlerde, kalan 8 günde 6 gün oruçlarını tamamlayabilirsiniz. Bize de inşallah hatırlatma sevabı ve dualarınızın bereketi ulaşır. Rabbim Şevval oruçlarını da tutarak sizleri tüm seneyi oruçlu geçirme sevabına nail eylesin. Çünkü hani 10 kat sevaptan 30 gün tuttuysak 300 gün, 30 çarpı 10, 300 gün. 6 günde çarpı minimum 10'la ise 60 gün, 360 gün hicri hesaba göre tüm sene oruçlu geçmiş olacak. Dolayısıyla bizi böyle bir sevaba Rabbim nail eylesin. Ve inşallah bu vesileyle asıl daha önemlisi, sevap tabii ki çok önemli ama bizlere de tüm yılı, tüm seneyi oruçlu olma şuuru, sabrı, şükrü, farkındalığı, hissiyatı ve maneviyatı ile, duygusallığı ile yaşamayı, daha böyle münevver, daha kibar, daha sempatik, daha gülümseyen, daha sevecen, daha mütebessim, daha sabırlı olmayı Rabbim nasip eylesin. Böyle olursak inşallah tüm senenin oruçlu olmasının bir anlamı var. Öbür türlü oruçlu olmanın fıtri duygularına, ahlaki duygularına mümeyyiz olmayacaksak kuru bir açlıktan başka bir işe yaramaz. Allah muhafaza. Rabbim bize o şuura ermeyi lütfeylesin. Bize böyle bir şuur ihsan eylesin inşallah. Can dostlarım, bir tarafta 106 yıl ve 208 gündür süren ve süre gelen acı, keder, hüzün, işkence, katliam, tecavüz, soykırım. Diğer tarafta da bu zulmü durdurmak için gönüllerini yakıp ateşinden çıkan dumanla dünyaya mesaj vermeye çalışan sanki gönlü yanık güzel insanlar. Amerika'yı görüyorsunuz işte. İslam ülkelerinin 57 İslam ülkesinin toplamında olmadığı kadar bir duyarlılıkla Amerikan üniversitelerinde o gencecik, inanın görüntülere bakın, hani büstü yerli, neredeyse yarı çıplak diyeceğiniz mayolu, askılı, şortlu kızlar, erkekler, yani katılımcıların sadece %20'si Müslüman diye bir bilgi geldi. Birkaç gündür yoğun bir şekilde takip ediyorum. Ama gözleri biber gazıyla yanmalarına rağmen, mahvedilmelerine rağmen, ağır işkencelerle inim inim inletilmesine, Nazi soykırımcısı İsrail'in Filistinlilere yaptığına benzer eylemleri kendi vatandaşlarına yapan Amerikan polisine, askerine karşı büyük bir direnişle Gazze için ayaktalar işte, görüyorsunuz yani. Yani bize ders olması lazım diye düşünüyorum. Gerçekten ateşin tadını yanarak öğrenenler var. Ama yanmadan da yanmışçasına gönüllerini yakan dostlarımız var. Allah'ımız bildirmiş, her şey ortada can dostlarım. Zalimler, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar iktidara geldiklerinde, iş başına geçtiklerinde, gücü devşirdiklerinde, güç sahibi olduklarında nesli ve ekini fesada verirler. Bu Allah'ın beyanı. Rabbimin haşa yalan söyleyecek hali yok. Dünyayı ifsad ederler, ekini ifsad ederler. Her şeyi fesada verirler. Biz de böyle yapmayın, yeryüzüne fesat çıkartmayın dediğimizde yok. Biz ıslah edeceğiz derler. Kur'an hemen Bakara suresinin girişinde bunu aynen bize böyle ifade ediyor. 42 bin canımızı göz göre göre katlettiler ve katletmeye devam ediyorlar. Şimdi de 1,5-2 milyon Müslümanı sıkıştırdıkları minnacık Refah'ta bir haftadan beri bombalamalar yeniden başladı. Büyük bir katliam, büyük bir soykırım. Bir canı öldürmek, cihanı öldürmekle eşdeğer bizim dinimize göre. can tartısı ya da değerlemesi yapmıyorum elbette. Canın hepsi bahada eşsiz. Onun için haksız yere cana kıyılmaz. Ama ülken işgal edilmiş ise, 100 yıldır sana karşı bir soykırım uygulanmakta ise, göz göre göre kızlarına tecavüz ediliyor, çocukların göstere göstere bütün dünyanın göz önünde fuhuş ve organ mafyasına esir alınıyorsa, erkeklerin katlediliyor, gençlerin elleri kolları taşlarla Zeytin Dağı'nda Yahudi ritüelleri eşliğinde kırılıyorsa, yeryüzünün üçüncü kutsal mabedinde ibadet halinde, hem de ibadet halindeki Müslümanlar silahsız, masum, mütedeyyin Müslümanlar yaralana yaralana, dövüle dövüle, ters kelepçelerle, ağır işkencelerle esir alınıyorsa, bu zalim soykırımcı bebek katili vahşilere gül uzatacak halleri yok Filistinli kardeşlerimizin. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu talihsiz beyanı sanki hani 7 Ekim'de Hamas ve Kassam Tugayları bir katliam yapmışçasına, sanki 7 Ekim'de her şeyi onlar başlatmışçasına CNN'e verdiği röportajı kabul etmek mümkün değil. Tabii belli bir yerlere mesaj veriliyor. Mesaj da çoktan alındı ama bunu İstanbul'umuza yakıştıramıyorum. Dolayısıyla çalınan vatanlarını korumak üzere, canlarını kurtarmak üzere bir kuvayi milliye ruhu ile cihat edecekler elbette Hamaslı ve Kaslan Mücahit'li kardeşlerimiz. Onun için diyoruz her şey 7 Ekim'de başlamadı. Bunun 106 yıllık bir mazisi var. Yaklaşık 36'ya yakın büyük katliam yapmış Yahudiler. İngilizlerin oyunuyla Osmanlı'yı oradan attıktan sonra aşama aşama Yahudilere Filistin vatanında bir devlet kurmak üzere İngiliz Dışişleri Bakanı'yla anlaştıkları Balfour Deklarasyonu'ndan bugüne kadar kaç bin cana kıydıkları şu anda da belli değil. Hani biz şu anda son katliamlarında, son bu Gazze katliamında 42 bin can falan diyoruz ama binaların altında beyan edilmeyen, kaçırılan, kayıt dışı, yani 100 binden aşağı değildir diye uzmanlar düşünüyor. Söylerken bile yüreğimiz yanıyor. Dolayısıyla bu sadece 7 Ekim'de başlayan bir şey değil. Sadece 108 günden beri süren, 208 günden beri özür diliyorum süren bir şey değil. Bunun 106 yıllık bir mazisi var. Dolayısıyla onların, Yahudilerin yaptığı bu soykırım ve işkencelere de, eylemlere de dikkat çekmemiz gerekiyor. Şehit sayısı yarıştırmıyorum ama bizim gözümüzün önünde tıpkı bugün Gazze'de Refah'ta olduğu gibi 600 bin bebeğin katledilmesinde de biz bu olayı yaşamadık mı? Hristiyanların Yahudilerle işbirliği yaparak Orta Doğu'yu, Müslüman diyarları fesada vermesini Irak Savaşı'nda da yaşamadık mı? Suçsuz günahsız 600 bin sahibi bebeği katleden Amerika Dışişleri Bakanı Madeleine Albright basının önünde evet 600 bin çocuğu öldürdük ama bunu yapmak zorundaydık dedi mi demedi mi aziz dostlarım? Yani 42 bin can ne ki, yani 25 bin çocuk ne ki, haşa haşa. Yani bir canı can etti dünyada, böyle bir rakam yarıştırmıyorum demiştim size. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Kur'an-ı Kerim'in yalan söyleyecek hali yok. Rabbimizin bizi kandıracak hali yok. Onlar yeryüzünü fesada verirler diyorsa Rabbim, onlar yeryüzünü fesada veriyorlar ve verecekler. Bizim bunu önlememiz gerekiyor. Yeryüzünü fesada verdiklerinde bunu yapmayın, fesada vermeyin dediğimizde yok biz ıslah edeceğiz derler diyor Rabbim. Dolayısıyla aynısını yaşadık ve bundan sonra da yaşayacağız. Irak'ta fesat, katliam ve soykırım değil. Onlara göre demokrasiyi getirdiler. Biz Irak'a demokrasi getireceğiz dediler, öyle mi? Biz Irak'ı demokratikleştireceğiz dediler, değil mi? Ama yaptıkları yıkım ortada. Yemen'i, Libya'yı, Somali'yi, Sudan'ı, Irak'ı, Filistin topraklarını, Bilad-ı Şam, Diyar-ı Şam dediğimiz o kutsal mekanları, kısmen İran'da bir oyunlar çevirmeye çalışıyorlar. Afganistan'ı, Pakistan'ı, yani görüyorsunuz, yani Müslüman'ın olduğu bütün coğrafyalarda göz göre göre Bosna katliamında da aynısını yapmadılar mı yani? Katliamı yaptılar ve bize seyrettirdiler. Şu anda da en azından ayağa kalkan Amerikan üniversiteleri dünyanın bir umudu oldu. Bu vahşete dur demekle alakalı. Işık her zaman doğudan doğmaz. Bazen de inşallah batıdan doğacak. İnşallah batıdan da İslam'ın neşrünema bulduğu ilahi kelimetullah'a destek olacak dostlarımız gelecek. Şunu asla ve asla unutmayalım. Yahudi ve Hristiyanlardan dost olmaz. Müslümanların en güçlü vakitlerinde Yahudiler de, Hristiyanlar da, Süryaniler de, Rumlar da, Ermeniler de tarihlerinin en ballı börekli, en rahat refah günlerini yaşadılar. Ta Endülüs'ten Buhara'ya kadar, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Endülüs'te, İstanbul'da, Kudüs'te, Medine'de, Şam'da, Lübnan'da, Bağdat'ta, Kahire'de, Kurtuba'da her zaman Müslümanlar güçlüyken onlara rahat ettirdik. Onlara çok rahat bir hayat yaşattık aziz dostlarım. Ama ne zaman ki onlar gücü ellerine geçirdiler, güçlü oldukları tüm zamanlar Müslümanları katletmekle, Haçlı zihniyetiyle Haçlı ordularını toplayıp İslam diyarlarına saldırmakla geçti. Bize asla bir sükun ve huzur ve rahat vermediler. Bu açıdan tehlikenin farkına varıp bir an evvel daha kaliteli ve nitelikli bir hale evrilmemiz, kendimiz yetiştirmemiz, kendimizi geliştirmemiz, kendimizi daha iyi bir konuma getirmemiz gerekiyor. Bunu kişisel refah anlamına söylemiyorum. İslam ülkelerinin kalkınması, İslam ülkelerinin bir an evvel silahlanması, uygun teçhizata kavuşması, endüstri devrimini pas geçmemesi, sanayi devrimini pas geçtik ama en azından endüstri 4.0'ı pas geçmemesi, en azından ithalatta onların ambargosunda elleri kolları bağlı bir şekilde kalmaları yerine Kıbrıs Harekatı'nda, Barış Harekatı'nda bizi nasıl paraşütsüz bıraktılarsa, silahsız bıraktılarsa, makinalı tüfeğin şeyini vermemişler, şeritlerini, plastik şeritlerini. Hani silahı bir şekilde yaparsınız da o dönemde plastiğin de düşünün ne kadar poşetler yoktu, poşet bile yoktu. Nereden makinalı tüfeğin o plastik şeritlerini yapacaksınız? Şerit olmayınca da makinalı tüfek işte saniyede bilmem kaç tane, 40 tane, 50 tane silah atamıyor. Ambargo yaptılar. Göz göre göre masum soydaşlarımız orada katledilirken, yani onlara kalsa dünyanın nasıl olacağını anlattım işte programın başından bu yana. Dolayısıyla bizim onlar ambargo yaptığında mazlum, mağdur ve mahvolmuş bir vaziyette onların elinde oyuncak olmaktansa, izzetimizi kaybetmemizdense izzetimizi koruyacak düzeyde makine teçhizata, silaha, sanayiye, endüstriye sahip olmamız. Bunu tabii ki sanayileşmenin getirdiği sıkıntılar da oluyor. Modernleşmenin, elektronik bir sistem kurmanın, her şeyi dijitalleştirmenin, insani, vicdani, ailevi, sosyal, ruhani birçok değerimizi götürmesiyle alakalı da elbette bize bir faturası oluyor ama bununla bizi bu tür olumsuz etkilerden koruyacak olan da yine kendi değerlerimiz. Kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Neslimizi ve nefsimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Evet, telefon var. Ekran bağımlılığı diye bir şey de var ama televizyon almayabilirsiniz benim yaptığım gibi eve. Evde televizyon varsa ekrana belli bir sınır koyabilirsiniz bilgisayarlarınızda. Elinizde sürekli tuttuğunuz telefona ekranla alakalı bir analiz yaparak ya ben ne kadar bakıyormuşum bunu diye kendinize bir çıta koyabilirsiniz. Bunun aşılmamasıyla alakalı bir sınır çizebilirsiniz. Uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Hani lay lay lon bir şekilde internet sörfü değil de belli bir araştırmayla alakalı internetin İslami, insani, vicdani, ahlaki, kültürel boyutlarında, teknik boyutlarında sizi geliştirmesiyle alakalı bir destek olarak, destek unsuru olarak kullanılması durumunda herhalde bir kısım zararından kurtulacaksınız. O zararları bertaraf etmiş olacaksınız. Dolayısıyla bir an evvel kendimizi yetiştirmemizi, geliştirmemiz gerekiyor. Canlıraş feryadımla bu programları yapmamın tek sebebi de inanın bu. Bunu da yetkinlikler vasıtasıyla yapacağız. Yani 17 programdır sizlere can dostlarım. Yetkinliklerle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Daha da çok anlatacaklarım var. Bu hafta geleceğin temel yetkinliklerini anlatacağım demiştim size geçen haftaki programın sonunda. Ama bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımızın tam da tevafuken askıya çıkarttığı yetkinlikler bazlı yeni müfredatla ilgili bazı bilgileri de tam yeri gelmişken sizinle paylaşmak istiyorum. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adlı yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüş önerisine açtı. Taslakta insan modeli, yetkin ve erdemli insan, Milli Eğitim Bakanlığı bütüncül eğitim yetkinlikleri ve 9 okur yazarlık alanı belirlendi. Ben bunları sizlere biraz açıklayacağım. Birkaç program devam edebilir ama öncesinde bazı temel sıkıntılarımıza ve bu sıkıntıların kaynağı olan ihtiyaçlarımıza değinmek istiyorum. Her şeyden evvel minik bir eleştirimi de burada beyan etmiş olayım sizin şehadetinizle. Müfredat denilen şey öyle bir haftada incelenip görüş beyan edilecek kadar hızlı gözden geçecek bir taslak değildir. Ben de bir eğitimciyim acizane. Benim bildiğim kadarıyla bu taslak en az bir yıl askıda kalır. Akademisyenler, sanayiciler, sektör temsilcileri, aileler, öğrenciler, yerli yabancı uzmanlar, basındaki değerli temsilciler, yurt dışındaki eğitimciler, örnek şahsiyetler, kanaat önderleri, tarihçilerimiz mesela, psikologlar, sosyologlar, eğitim bilimciler, velhasıl tüm uzmanlar görüş beyan ederler. Bir hafta askıda kaldı. görüş beyan edin demek. Yani size inceleme fırsatı vermeden biz bu şekilde uygun gördük ve devam edeceğiz demekten başka bir işe yaramaz zannımca. Bir örnek vermek istiyorum bununla alakalı. Hani bazen eleştiride de kantarın topuzu kaçmaması gerekiyor. Yanlış anlaşılabilir bu sözlerimiz. Ama şöyle bir düşünün. Bir lokanta açacaksınız. Ne yaparsınız aziz dostlarım? Allah rızası için. Önce menüyü mü açıklarsınız? Eğitim sektörünün menüsü, müfredat, yemek, yiyecek, içecek, fast food, restoran sektörünün, gastronomi sektörünün menüsü de işte bu menü. Yemeklerin olduğu, ondan sonra o siparişten evvel alıp açıp bakıp beğendiğiniz ve sipariş verdiğiniz menü. Dolayısıyla bir lokanta açacaksanız siz menüyü mü açıklarsınız ilk, yoksa o yöredeki yemek yeme alışkanlıklarına mı bakarsınız? Nüfusa, kalabalığa, o bölge ahalisinin, oradaki nüfus yoğunluğunun saat saat. Çünkü öğlen mola yoksa ne yapacaksınız? Öğlenliğin hazırlamışsınız, öğlen menüsü yapmışsınız bir sürü. Sabahleyin gelir gelmez servisten şirketlere dalıyorlar. Ya da şirketler veriyor. İçeride birlikte yapıyorlar kahvaltıyı. Kahvaltı menüsü mü yaparsınız böyle bir bölgede? Hiç kimse gelmez. Dolayısıyla bu yoğunluğun saat saat nereye doğru aktığına, eylemlerine, hareketlerine bakarsınız değil mi? O bölgedeki insanlar nerelerde yaşıyor, nasıl yaşıyor? Öğlen mesaileri ne zaman bitiyor? Öğlen mesaileri bir saatte hazırlanacak bir yemek için bekleyecek kadar uzun mu? Yoksa buradaki insanlar sipariş verip bir saat yemeğin hazırlanmasını beklemez mi? Oturup mu yiyorlar yoksa hiç vakitleri yok fast food şeklinde hemen 5 dakikada hazır olabilecek menüleri mi tercih ediyorlar? Akşam duruyorlar mı? Akşam geç mi çıkıyorlar? Evlerine mi gidiyorlar? Bölgedeki evlerin durumu nasıl? Gelir durumu yemekleri evde mi yapıyor? Evden sipariş veriliyor. Çıkıp ailece yiyorlar mı? Gelir durumları bunu sağlayacak düzeyde uygun mu? Ücret durumları nasıl? Kırmızı et mi, beyaz et mi, tavuk mu, balık mı tercih ediyorlar? Yoksa tamamen Ege otları mı revaçta? Yağlı ve kızartma ürünler yerler mi, yiyorlar mı? Yoksa Akdeniz mutfağı, salata kültürü mü var burada? Aile durumları nasıl? Çocuk sayıları kaç? Yemeği tek tek mi yiyorlar, bireysel mi yiyorlar? Yoksa ailecek mi geliyorlar? Çocuklar hangi yemekleri seviyor? Aziz dostlarım bir restoran açacağız ya Allah rızası için. Yani İnanın vaktimin kısıtlığından kestim, uzatmadım soruları. Daha yüzlerce sorunun cevaplanması lazım. Basit bir restoran açarken bile. Sonra hani menüler belli oldu ama bu analizleri yaptık. O yemekleri pişireceği mutfak var, onun inşaatı var, tefrişi var. Yemek kap ve teçhizatlarının temini var. Peki kim yapar bunları? Şahsi tecrübem eğer bunları yatırımcı yaparsa, ben böyle uygun gördüm, burada böyle bir ihtiyaç var diye analizler yapmadan, araştırmalar yapmadan bunu yatırımcı yaparsa bütün bu işlemleri, bence malzemeler israf olur. İhtiyaç fazlası ya da gereksiz malzeme alınır, kalitesiz malzeme alınır. Ama bunları baştan yapacak olan, bu analizleri birlikte yaptığınız aşçıyla beraber gider, işi ona teslim eder, uzmanına verirseniz, aşçı başı ve şef bunları tam da olması gerektiği gibi yapar. Sonra pişireceği yemeklerin malzemesini de kendi alır ve kendi yapar ise o yemek menüye uygun olur. Yoksa o menü yemeğin kendisi değildir, hükmü gerçek olur, kağıtta yazmaktan öteye gitmez. Ne yazılan menüde yazılan yemeğin lezzeti sofrada önünüze gelir ne de siz o beklentinizi oradan karşılarsınız. Peki şimdi biz bu olayı eğitim sistemine uyarlayacak olursak karşımıza nasıl bir durum, nasıl bir tablo çıkar? Müfredat hazırlanmadan evvel mesela çok basit yani bir istihdam eğitim analizi yapıldı mı? Hayır. Türkiye'nin sanayide ara eleman olarak meslek liselerini yetiştirmek zorunda olduğu eleman analizi yapıldı mı? Sektör sektör ihtiyaç analizi yapıldı mı? Bu konuda sektör temsilcilerinin dertleri dinlendi mi? Sanayici eleman bulamıyorum diyor. Mobilyacılar, mobilya sektöründe üniversite mezununun iki katı, üç katı para veriyoruz ama hala eleman bulamıyoruz diye ağlıyor mu? Ağlıyor. Yani işçi dediğimiz, inşaat işçi dediğimiz, kale bodur yapacak, fayans yapacak, evde basit tamirat yapacak insan bile bulamıyoruz. Bulduğumuzda malzemeyi fesada çeviriyor. Görüyoruz yani. Sektör sektör bu ihtiyaç analizi yapıldı mı? Hayır. İşçinin, zanaatın, zanaatkarın, çiftçinin, hayvancının, gıdacının, sanayicinin ihtiyacı analiz edildi mi? Edilmiş olsa bakıyorsunuz hayvancılık yapan çoban bulamıyor. İyi ki Afganlılar var yoksa çoban bulamıyoruz diyor. Pamukçu pamuk toplatamıyor. İyi ki Suriyeli var en azından onlar topluyor diyor. Çaycı üçte ikisini veriyor. Bir ara Gürcüler geliyordu. Şimdi para birimleri değerlendi. Onlar da gelmiyormuş birkaç yıldan beri. Arazisinde üçte ikisini veriyor ama Karadeniz'de çayını toplatamıyor. Müstahsil yine Karadeniz'de arazisindeki fındığı toplatamıyor. Eleman yokluğunda Türkiye'nin en büyük nar tarlası kesilip nar toplayacak adam bulunmadığı için saraya dönüştürülüyor. Ve biz hala 4+4+4, 12 yıl, üstüne bir de 4 yetmiyor üniversitesiyle 16 yıl benim evladım okuyacak, benim oğlum, benim kızım okuyacak, büyük adam, büyük insan olacak diyoruz. Ama mezun ettiğimiz evlatlarımız da diplomalı işsizler sınıfına girmekten başka bir şey yapmıyorsa sizce burada bir sorun yok mu aziz dostlarım? Burada bir sorun var. Burada çok büyük bir sorun var. Dolayısıyla her şeyden evvel, müfredattan evvel bir eğitim istihdam analizi, bu ilişkiye değineceğim gelecek hafta. Böyle bir analiz yapılması gerekiyor. Diplomalı işçi sayısına bakılması gerekiyor. Sanayinin ara eleman ihtiyacına bakılması gerekiyor. Türkiye'nin gelecek vizyonuna bakılıp nasıl bir ülke olmak istiyoruz? İşte bir taraftan savunma sanayi ilerliyor. Savunma sanayinde en azından Saha Expo'daki 600'e yakın firmaya gidip ya arkadaş sizin ne tür bir yazılımcıya mı ihtiyacınız var? İşte dronlara ağırlık verdiniz, İHA'lara, SİHA'lara ağırlık verdiniz. Yakında bu deniz DİHA dediğimiz deniz SİHA'ları da yapıyorsunuz. Türkiye dünyada ikinciymiş yatta. Acaba yatla alakalı denizaltı kaynakçısına mı ihtiyacınız var? Yatlarla alakalı mobilyaja mı ihtiyacınız var? Yani bu sorulmaz mı aziz dostlarım? Yani Türkiye nereye doğru gidiyorsa sanayi ülkesi mi olacağız, tarım ülkesi mi olacağız, ne olacağız yani? Baştan bununla alakalı mutabakat yapılıp buradaki ihtiyaç analizine göre bir eğitim şablonu ortaya konması gerekmez mi? Ben Anadolu'yu karış karış dolaşım bir kardeşinizim. Gördüğüm kadar, bildiğim kadar, duyduğum kadar işte illa bir üniversite okunacak diye okumayanı adamdan sayılmadığı bir aile profili var. Peki bu ailelerin bilinçlendirilmesi, yetiştirilmesi, eğitilmesi, dönüştürülmesi gerekmiyor mu? Belki bunların sanayide bölge bölge gezdirilip ya bir bakın bir görün gösterilmesi gerekmiyor mu? Böyle bir derdimiz var. Sadece müfredata bakıp müfredatla alakalı bir yorum eğitimle ilgili Türkiye'nin gelecek yüzyılındaki vizyonunun gerçekleştirmesine yardımcı olmayacak bence zannımca. Buna gelecek hafta çok daha detaylı değineceğim ama yetkinliklere inşallah devam etmek istiyorum. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programında yetkinliklerini değerlendiriyoruz. Kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 2024'ün 18. programının ikinci yarısında sizlerle beraberiz. Yetkinlikleri anlatıyordum. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu askıya çıkardığı müfredatla alakalı küçük bir eleştirimi ve bunun gerekçelerini sizlerle paylaştım. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, evet içeriği itibarıyla birazdan sizlerle kısmen böyle çok hızlı bir şekilde paylaşacağım. İçeriği itibariyle çok değerli olabilir ama asıl ihtiyacımızı belirlemeden sanayinin, çiftçinin, işçinin, inşaat sektörünün, sağlık sektörünün, savunma sanayinin bütün sektör sektör ihtiyaç analizi yapılmadan, buradaki eleman ihtiyaçları tespit edilmeden buna uygun bir yetiştirme ve geliştirme yapmazsak yandı gülüm keten elva. Bu anlamda ben bu temel yetkinliklerle alakalı elbette yani istihdam eğitim analizi demiştim. Böyle bir analiz yapılmalı. Ne kadar istihdama ihtiyacımız var? Bunu ne şekilde eğitebiliriz? Elimizde ne kadar bir nüfus var? Bunun analizinin çok ciddi bir şekilde yapılması lazım. Buna inşallah çok daha ciddi şekilde gelecek dönemlerde, haftalarda değineceğim. Ama bütün bunların bu şekilde bizim olayımız, kabulümüz, rızamız ve duamız olmadan bize rağmen olmasının tek bir sebebi var zannımca. Hani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Çünkü sıkı durun aziz dostlarım, biz umursamıyoruz. Biz evlatlarımızla alakalı zannediyoruz ki hani okula gönderdik her şey hallolacak. Zannediyoruz ki nasıl olsa benim oğlum benim kızım okuyor. Benim oğlum benim kızım üniversiteye gidiyor. İşler rotada zannediyoruz. Biz bu askıya çıkan ve sizlerden öneri bekleyen bu taslağa bir küflü çikolataya ya da bir otel rezervasyonuna karşı oluşan tepki kadar bile bir değer vermiyoruz. Onun için sıkı durun dedim. Umarım sıkı duruyorsunuzdur. Zülfiyare dokunmamışımdır. Dolayısıyla bugün kısmen sizlerle paylaşacağım bu taslak, Türkiye'nin geleceğini yönetecek çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizin deklarasyonu. Sizce bir küflü çikolata ya da küflü bir peynirin ya da bir otel rezervasyonunda yabancılara uygulanan fiyat tarifesinin çok daha fazlası yerli bir turiste fiyat tarifesi uygulandıysa ya da milliyet farkı denilerek bir yerli turistten, bir Türk vatandaşından çok daha fahiş bir fiyat alındıysa, buna karşı oluşan tepki kadar bile bir tepki ya da değer ya da gündemimizi almakla alakalı. İlla her şeyde tepki değil yani. Hani müfredatı inceleriz, bazen de ilerleten bildirim olur. Hani geri bildirim değil, ilerleten bildirim veririz. Geliştiririz, değiştiririz, dönüştürürüz, dua ederiz, destek oluruz. Bu da bir şeydir yani. Bu da bir bildirimdir yani. Dolayısıyla bu bizim ve ülkemizin geleceği. Sizce bu kadar önemli bir konu, bir futbol müsabakasının TV ekranlarını işgal eden saatleri kadar gündemimizde olmalı değil miydi? Yani hiçbir alakam yok benim maçla. Geçen hafta bir derbi maçı olmuş. Geçen hafta mı? Bir önceki hafta mı? Ya da bir Anadolu takımı bir şampiyonluk yarışında olan bir takımla bir maç yapmış galiba. Bilmiyorum. Yani masada arkadaşlar cep telefonunu açmış, izlerken şahit oldum. Hiçbir pozisyondan da farkında değilim. İnanın izlemedim bile. Aynı masadayız yani, 8-10 kişi bir arkadaş grubuyla. İkisi açmış izlerken ben de şahit oldum yani. Böyle bir durum varmış. Yani Anadolu takımı herhalde yenerse şampiyonluk adaylarından bir tanesini, öbür takım masada da o iki şampiyonluğa giden takımın taraftarları var. Dolayısıyla böyle bir rekabet de var. Birbirlerine küçük küçük laf atmalar falan. Neyse biz yemeği yedik, dağıldık. İnanın yolda, ondan sonra indiğim alışveriş merkezinde, ondan sonra girdiğim sitede, apartmanda gündem bu yani. Eğitimle alakalı ben işte bir haftadan beri dolaşıyorum. İnanın duymadım. Duyduysam da unuttuysam Allah'ın mesul kılmasın, duymadım yani. Ya bu Türkiye'nin geleceği arkadaş, buna şöyle bir şey yapalım. Ne ben bir eğitimciyim, bana bu konuda birisi ulaştı. Ya bir görüşünüz var mı, öneriniz var mı? Ama görüyorsunuz 600'e yakın uzman varmış. Ne kadar yüce bir şey değil mi? Uzman, spor uzmanıymış efendim bunlar. Futbolla alakalı kanallar peşinde işte. Niye kanallar bu insanların peşinde? Milyon dolar transferlerle yorum yaptırmaya çalışıyorlar. Çünkü biz onların peşindeyiz. Biz onların peşindeysek kusura bakmayın, suç hiç kimsede değil, kendimizde. Suçu kendimizde buluyorum. Dolayısıyla bizim ülkemizin geleceğine bir futbol müsabakasının skoru kadar değer vermediğimizde geleceğimiz bellidir. İlgisizliğimiz geleceğe dair umutlarımızın yeşermesine engel olur. Bunu unutmayın. Sizden istirham ediyorum. Biraz ilgi gösterin, biraz sahiplenin. Bunu canı gönülden sizden istirham ediyorum. Okuyun, inceleyin. Yani şey, bir haftalık hocam vakit geçti geçiyor ya da değerlendirilir. Görüşümüz, önerimiz kale alınır alınmaz. Hiç bununla ilgilenmeyin. Bunun gelecek yılı da var. Bunun önümüzdeki dönemi de var. Evladınız olsa da olmasa da, evladınız okulu bitirse de bitirmese de bu ülkemizin geleceğiyle alakalı buna biraz kafa yorun. Can dostlarım, aziz dostlarım, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bu müfredatta Türkiye Yüzyılı Marif Modeli, hani uygun ismi de uygun kullanalım ki ne dediğimiz anlaşılsın, Türkiye Yüzyılı. Hani siyasilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok kullanıyor. Türkiye Yüzyılı diyorsak, hani bu büyük bir vizyon, çok büyük bir deklarasyon, ağır yükümlülükler ortaya koyuyor. Evet, Marif Modeli denmesi, model Türkçe olmasa da marif olarak bunun ifade edilmesi biraz gönlümüzü ferahlatıyor. Ama bu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde 4 temel unsur var. Şimdi kısaca bunları sizlerle paylaşayım vaktim yettiğince. Vaktim yetmezse gelecek hafta inşallah kaldığım yerden değinirim. Tam yerine gelmişti. Bu marif modeliyle alakalı açıklamaları sizlere açıklamak istedim. Neden? Çünkü ben bu hafta, geçen hafta size söz verdiğim şekliyle geleceğin temel yeteneklerini açıklayacaktım. Bunlar da zaten Türkiye Yüzyılı'nda. Bundan sonraki Türkiye'nin nasıl insan profilini yetiştireceğiyle alakalı, yani bir anlamda da geleceğin temel yetkinlikleri. Bakanlık bir insan modeli ortaya koymuş. Can dostlarım, bugün de Etminur Arıkan tweet adresimden paylaşırım. Oradan da görebilirsiniz. Zaten internette yeteri kadar var. Ama görselleri paylaşırım. Suya atılan bir taşın oluşturduğu haleleri düşünün, damla damla. İlk taşın atıldığı yerde insan var. Hani o odak noktası insan. Hemen onu çevreleyen ilk halkada, insanı çepeçevre saran ilk halkada adalet, saygı ve sorumluluk var. Yani çok çok önemli 3 tane kavram. Yani demek ki insanın adaletli olması, saygılı olması ve sorumluluk sahibi olması. Aile olarak düşünün bunu. Çocuklarınız sorumluluk sahibi olsun istiyorsunuz. Kendi kendine kalksın, yatağını toplasın, kendi temel ihtiyaçlarını İkide bir de sormasın. Çorabım nerede, elbisem nerede, çantam nerede, defterim nerede, o nerede, bu nerede, sorumlu olsun. İkide bir de kızım ders çalış, oğlum ders çalış, işte kitabını oku, oraya git, buraya gel, bunu demeyin. Kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Çalışanlarınız kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Aile üyeleri, eşler birbirine karşı kendi sorumluluğunu yerine getirsin. Bunu istiyorsunuz. İşte okullar önünden bile geçilecek durumda değil, inanın. Yani uygunsuz davranışlardan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı bile daha bu hafta kendileri açıkladılar yani. 65 milyon lira ceza kesmişler yani eğitim kurumlarına. Ya bu minimum yani bir temel bir teknik usulsüzlükten dolayı. Yoksa böyle hani bizim zamanımızda böyle eğer ağzımızdan bilmeyerek çok af buyurun eşek gibi falan böyle bir kelime çıkarsa galiz küfürler, sinirli kaflı küfürler nerede yani? Kim duymuş onu çocukluğunda? Bir 50 yıl, 40 yıl önceyi bir düşünün yani. Şimdi ailece yürümeye bile utanıyorsunuz. Bir okulun önünden, bir caddeden, bir sokaktan, bir alışveriş merkezinden küçücük küçücük yeni yetme, yerden bitme çocuklar sinirli kaflı küfürlerle sizin yüzünüzü kızartacak duruma getiriyorlar. Saygı demiş şimdi Milli Eğitim Bakanlığı burada. Soruyorum, öğretmene saygı var mı? Öğretmene aile olarak biz saygı duyuyor muyuz? Öğretmene çocuklarımız saygı duymasını istiyoruz. Ama biz saygı duyuyor muyuz? Daha can yakıcı bir soru sorayım aziz dostlarım. Taslağı böyle yazıp yayınlamak bir işe yaramıyor. Okul yönetimi öğretmenine saygı duyuyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı kendi öğretmenlerine saygı duyuyor mu? Toplum olarak biz öğretmenlere saygı duyuyor muyuz? Yani ne dedim, menü yemeğin kendisi değildir yani. Yazabiliriz, müfredata her türlü şey yazarız da bunun uygulaması çok daha farklı bir şey. Evet, tespit doğru, adaletli bir insan olmalıyız. Saygılı bir insan, sorumlu bir insan olmalıyız. Üçüncü halkaya geçeyim, hale dışa doğru böyle büyüyor. Burada sevgi var, dostluk var, vatanseverlik var, yardımseverlik var, dürüstlük var, aile bütünlüğü var, özgürlük var. Yani her bir madde bir programlık bir şey. Nasıl açıklayayım ben şimdi bunu size? İkinci yarısında bunun üçe bölmüşler. Üçüncü haleyi, halkayı. Sabır var, tasarruf var, çalışkanlık var, mütevazilik var, mahremiyet var, sağlıklı yaşam var. Gıdasının üçte birini çöpe atan Türkiye'de tasarruftan nasıl bahsedebiliyoruz? Ya bunun müfredatta olması çok önemli çünkü böyle bir derdimiz var. Bunu eleştirmiyorum, sakın yanlış anlamayın. Ama tasarruf kültürümüz var mı? Çocuklarımız para biriktirebiliyorlar mı? Kendi düğünleri, evlilikleri, kuracakları yuva umurlarında mı? Öyle bir gün gelecek diye şimdiden küçük küçük yatırımla böyle bir ya da üniversite hayatlarıyla alakalı, tahsil hayatlarıyla alakalı ya da işte 20-25 yaşına gelecekler bir araba alacaklar, alacaklar arabayla alakalı ya anne baba bu kadar da benden olsun diye böyle bir kültürden geliyorlar mı? Allah'ın çok sevdiği bir şeydir tasarruf. Kulunun tasarruf etmesini, biriktirmesini değil, bakın yanlış anlamayın yani. Planlı hayat demektir bu yani. 50 lira 50 lira aylık biriktirmiş olsa akıl bali olduğunda çocuklar hacca ve umreye gidebiliyorlar. Yani basit bir tasarruf. Allah bunu sevmiyor olabilir mi sizce? 50 liradan bahsediyorum yani. Hangimiz 50 lira biriktiremeyebiliriz? Tabii ki 50 liranın bile mahrum olduğu aileler, çocuklar, yavrular vardır. Rabbim hepsine hayırlı bir geçim lütfeylesin. Bereketlik, bolluk, bereket ve bolluk lütfeylesin. O ayrı bir şey. Ama işte bu kültür olmadığında olmuyor. Bu üçüncü halenin üçe bölmüşler ya. Son bölümü de duyarlılık, mahremiyet, estetik ve temizlik. Buna yok demek mümkün mü? Kim yok diyebilir buna? Ama aile bütünlüğünü burada ele almışız. Peki aile olmakla alakalı. Çünkü bir sonraki dördüncü halede huzurlu aile ve toplum var. Yaşanabilir bir çevre var. Huzurlu insan var. İnsanın huzuru. Sizce okula bir evladını gönderen bir ailenin huzuru bir aile haline mi geliyor, huzuru kaçıyor mu? Servis sıkıntısı var. Öğretmenle alakalı onu dedi, bunun dedi. Akran zorbalığı var. Okulda saygısızlıklar var, sevgisizlikler var. Dövüş var, kavga var, çeteleşme var. Ne dualar ediyoruz yavrumuz yolladığımız gibi geri dönsün diye aziz dostlarım. Huzurumuz kaçıyor. Ya aile sıla-i rahim. Şimdi bakın huzurlu aile demiş, aile bütünlüğü demiş, huzurlu insan. Ama çocuklarımız okula başladığı dönemde sıla-i rahim yok oluyor. Niye? Sınavı var, dersi var, ödevi var, ziyaretleşmeler bitiyor. Eve kimseyi kabul edemiyoruz. Hafta sonları var. Onda da işte ailenin ihtiyaçları hallolacak. Bir şunlar olacak, bunlar olacak. İçsel ahenge sahip huzurlu bir insan nasıl olur? Huzurlu bir aile nasıl olur? Aile bütünü nasıl sağlanır? Bir taraftan aileye karşı savaş açan medya ve bunlarla alakalı hiçbir tepki yok. Bütün sapkınlığıyla, bütün LGBT fuhşiyatıyla evlenmeden çocuk sahibi olan, sözüm ona yıldız denilen, star denilen rezillikler diz boyu Ve çocuklarımız bunları örnek alıyor. Çocuklarımızın kanaat önderi olmuş haşa bunlar. Rol modeli olmuş. Kanaat önderi yanlış oldu da özür diliyorum. Onlar gibi olmak istiyorlar. Onlara öykünüyorlar. Ondan sonra da hani son halede de çevre dostu yaşantıların oluştuğu yaşam bir çevre, milli ve manevi değerlerin yaşandığı huzurlu aile ve toplum. Evet, amin diyoruz bu duaya ama bunun olabilmesiyle alakalı altyapıda tekrardan hani eğililmesi gerekiyor. Ben nasıl oluyor diye özellikle İmam Hatiplerin müfredatındaki din kültürü ahlak derslerine bir baktım. İçerik olarak hani bu ağırlığı verebilecek bir ağırlıkta değil. Elbette ne dedik? Hani menü yemeğin kendisi değildir. Bunu verecek olan ahçı, dolayısıyla bunu verecek olan din kültürü ahlak dersi öğretmenlerimiz, meslek dersi öğretmenlerimiz, hocalarımız, kanaat önderlerimiz, toplumun önderleri, rol modelleri. Ama yazılmış olmasını da önemsiyorum. Hani bunu sırf bir lütfen eleştiri olarak düşünmeyin can dostlarım. Hani bunun bu şekilde yazılmış olması, en azından böyle beyan edilmiş olması da çok güzel bir şey. Ama sadece saygı kısmına, yani okullarımıza sadece bu saygıyı getirmiş olmamız. Çünkü saygı disiplinin de sonucunda bir şeydir. Saygı bilgeliğin sonucunda ortaya çıkan da bir şeydir. Hani kime saygı duyarsınız? Öğretmeni uygun yetiştiremiyorsanız, öğretmeni saygı duyulacak bir hale getiremiyorsanız, bilişsel anlamda söyledim sadece, rol modeli değil, yaşantısına bakmadım. Ondan sonra öğrenciyi o sınıfa tıkıp siz bu kişiye, kürsüde oturan, tahtada kalkıp ders anlatan kişiye saygı duyacaksınız la olmaz. Öğretmen o saygı duyulacak bir hale gelmeli. Tabii bizim toplumsal olarak da bunda bir sorumluluğumuz yok değil. Biz de bundan çok sorumluyuz. Bu konuda biz de öğretmene o saygıyı duymamız gerekiyor. Aziz dostlarım, geleceğin temel yetkinliklerini anlatacaktım ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu açıkladığı müfredatla alakalı Türkiye Yüzyılı Marif Modeli müfredat taslağı, bu da Türkiye Yüzyılı'nda geleceğin nasıl bir insan beklediği ve Türkiye'nin geleceğini sahip çıkacak, yönetecek çocuklarımızın nasıl yetiştireceği ile alakalı bir model olduğu için tam da bunu açıklamak istedim size. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.